Taşıyıcı annelik caiz mi? Elbette caiz değil. Yani taşıyıcı annelik başka birisinin, kendinin helali olmayan birisinin spermini taşımak yani. Yani mesela diyelim ki bir karı koca tüp bebek yapıyor. Ondan sonra bu tüp bebeği işte bir başka kadının rahmine koyarak orada büyümesini sağlıyorlar. Sonuçta o kendinin helali olmayan birisinin spermiyle meydana gelmiştir. O tüp bebek. Kendinin helali midir o? Kocası mıdır o? O spermin sahibi. Bunlar sapıklıktan başka bir şey değildir. Tıp ilmini yanlış kullanmaktır. İlim güzel güzel de ilmin bu şekilde kullanılması aynı fizik ilminin atom bombası yapmak için kullanılması gibi bir şey yani. Nasıl ki fizik ilmi, matematik ilmi atom bombası yapmak için olmamalıydı. Allah bu ilmi bize bunun için vermemişti yani. Herkesi öldürelim diye vermedi yani fizik matematik ilmini. Aynen öyle. Şimdi bu tıp ilmini de yani Allah böyle şeyde kullanalım diye vermedi. Bitkilerin veya hayvanların genetiğini değiştirelim diye vermedi. Yani bu ilim, bu bir imtihan yani. Allah ilim verir insanoğluna. Bakayım bu ilimle ne yapacak? Bu da bir imtihan. Ve imtihanı kaybediyor insanlar. Yani silah gibi bir şey ilim. İlmi de doğru kullanmak zorundasınız. İlim deyince her şey caiz olmaz yani. Efendim işte bu bilimsel faaliyettir. Ne demek bilimsel faaliyettir? Bilimsel faaliyetin sınırı yok mu yani? Yani bilimin sınırı olmayacak mı? Sınırsız bilim mi düşünüyorsun yani? Atom bombası insanlık dışı bir şeydir yani. Atıyorsun bütün kadın, çoluk, çocuk hepsini öldürüyor ve 50 sene, 100 sene oradan doğanlar sakat olarak doğuyor. Yani bu şimdi bilim mi yani? Bu insanlık mı yani? Aynı şekilde genler üzerine yapılan araştırmalar, yani ilmin bir sınırı olması lazım. Her şeyin sınıra ihtiyacı var. Sınırsız ne var yani? Şimdi bu da böyle yani, böyle bir ilim var diye, böyle bir imkan var diye, taşıyıcı annelik. Böyle bir imkan vardır diye bunu yani tıp ilmi insanlara sunmak zorunda mıydı? Yani bu tıp ilmi veya diğer ilimler Allah'tan bağımsız mı yani? O da yine Allah'ın kurallarına göre olmak zorunda değil mi? Ya nasıl ki insanlar Allah'a itaat etmek zorundaysa bilim de Allah'a itaat etmek zorunda. Bilim bir silahtır ve bir imtihan vesilesidir. Allah bize vermiş bu bilimi, bize imtihan ediyor. Bakalım bu bilimle ne yapacağız? Matematikle ne yapacağız? İmtihandayız yani sonuçta. Kur'an-ı Kerim buyurur ki şeytan dedi ki, Allah şeytanı cennetten kovduğu zaman dedi ki ya Rabbi ben insanları emredeceğim. İnsanlar Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Yaratışı değiştirecekler. Genleriyle, belki de bunu işaret ediyor ayet yani. Genlerle oynayacaklar. DNA'sıyla oynayacaklar. Bilmem neyle oynayacaklar. Yani bu gibi şeylerin şeytandan olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber ediyor. Bu bilim değil yani. Uzaya gidiyorsan git, telefon yapıyorsan yap. Yap ama bu bilim değil. Genlere müdahale çok garip varlıkların çıkmasına sebep olabilir. İleride çok büyük sorunlara sebep olabilir. Bunlar hiç düşünülmeyecek mi? Yani bilim olunca her şey caiz mi olacak yani? Bilim sonuçta dinin kontrolü altında olmak zorundadır. Kontrolsüz bilim olmaz. Her şeyin üzerinde Allah vardır. Bilimin de üzerinde Allah olduğuna göre Allah'ın dediği sınırlar dahilinde bilimsel faaliyet yapılabilir. Yoksa mesela diyelim ki birisi bilimsel faaliyet yapacağım diye mesela tuttu diyelim ki kendi spermini bir kadının rahmine mesela koydu ve ben bilimsel faaliyet yapıyorum. Böyle saçmalık olur mu? Bu yaptığın ahlaksızlıktır. Bu namussuzluktur. Bu dinen haramdır. Efendim ben bilim yapıyorum. Al o bilimini çal başına. Böyle bilim mi olur? Hiç helale harama bakmayacak mısın yani? Bilim deyince her şey helal mi oluyor yani? Bilimin sınırı olmayacak mı? Daha neler göreceğiz bakalım. Taşıyıcı annelik yani. Nereden çıktı bu taşıyıcı annelik? Ya diyelim ki bu kadının çocuğu olmuyorsa, kocası da bir başkasıyla evlenir, ne olur yani? Yani demek ki kısmeti yok yani onun. Olabilir ya, başkasıyla evlenir. Bir kadın da ekmek yemiş olur. Bir kadın da evlenmiş olur. Yani Allah bazı kadınlara çocuk vermiyorsa vardır bir hikmeti. Yani sen normal şekilde uğraşırsın ama oldu oldu, olmasa böyle haram yollara da mı başvuracaksın yani? Şimdi insanlar bu kadar zorlayınca doktorlar da bu sefer her türlü zorluyor. Her yolu bu sefer deniyor. Para kazanabilmek için. Bunlar doğru kabul edilemez. Ve ahlaksızlığın bir başka şeklidir yani bu. Ve insan, şimdi mesela bu, ben doktor değilim, taşıyıcı annelik benim bildiğim kadar ben konuşuyorum. Benim bildiğim kadarıyla mesela diyelim karı kocanın çocuğu olmuyor. Bunların erken spermiyle kadın yumurtasını alıp bir tüpte döllendiriyorlar. Ondan sonra o döllenmiş şeyi, embriyoyu başka bir kadının rahmine. Çünkü bu kadının rahmi çocuğu büyütmüyor mesela, hasta diyelim. Benim bildiğim bu. Yanlış biliyorsam düzeltmeye hazırım yani. Ben böyle biliyorum. Eğer bu şekildeyse bu nasıl caiz olabilir? Yani şimdi bu çocuğun annesi kim yani? Şimdi bu yumurtanın sahibi olan kadın mı? Mesela bunu 9 ay karnında gezdiren kadın mı? Şimdi bunun annesi kim olacak? Hadi diyelim ki baba belli ama ana kim olacak yani? Kesinlikle bu kadın bunu doğurduğu zaman çocuğu vermeyecektir. Veremez. Kadın ona bağlanacaktır. Sevecektir onu. Onun 9 ay karnında gezdirecek. Ondan sonra onu görecek. Ve onu yavrum diye bağrına basmayacak ve verecek. Çok zor, çok zor. Hatta buna benzer bir olay duydum. Kadın doğurmuş ve çocuğu kaçırmış, götürmüş, vermemiş yani. Ya olacağı bu yani. Çünkü onu 9 ay karnında gezdirmiş yani. Bir sürü olaylara sebebiyet verecek. Belki de birbirlerini öldürecekler. Neler olacak, neler olacak yani. Bu tür şeyleri doğru kabul edemeyiz. Normal tıbbi yollarla oluyorsa oluyor. Olmuyorsa yapılması gereken şey, o zaman erkek başka bir kadınla evlenir. Yahut da onu yapmak istemiyorsa evlatlık alır. Bir sürü çocuk var anası babası olmayan. Allah belki de bazılarına çocuğu bunun için vermiyor. Bu çocuklar ne olacak? Anası babası olmayan çocuklar ne olacak? Allah belki de onları düşünüyor. Onları birileri alsın, bir yuvaları olsun diye. Yani Allah mesela bazılarını sakat olarak dünyaya getiriyor. Veya sonra da sakat oluyor. Neden? Yani sakat olmayanlar ona yardım etsin diye. Yardımlaşma olsun insanlar arasında. Medeniyeti öğrensinler. Biri fakir oluyor, biri zengin oluyor. Biri topal oluyor, biri sağlıklı oluyor. Allah ne yapmak istiyor? Yardımlaşmayı öğretiyor. Mesela çocuğu olmuyor. Başkasının çocuğunu alsın, büyütsün, yardımlaşmayı öğrensin. Ve benim bir akrabam var, böyle bir çocuk aldı. Çocuğu yıllarca, en az bir 10 sene çocuğu olmadı. Doktor gezdiler, olmadı. Çocuk aldı, Allah çocuk verdi kendisine, ondan sonra 2 tane. Bir evlatlık aldı, sonra 2 tane çocuğu oldu. Demek Allah'ın muradı bu. Çocuğu alır almaz hamile kaldı. Demek Allah bunu istiyormuş yani belki de. Yani o çocuğun yuvalardan kurtulmasını, bir anne babasının olmasını istiyormuş. Bir yuvası olsun istemiş Allah demek ki. Yani böyle bir durumdaysa, böyle taşıyıcı annelik falan filan, bir sürü rezalet. Yani taşıyıcı annelik yapana kadar o zaman başkasının çocuğunu al, büyüt. Ben daha güzel bir yol söyleyeyim. Başkasının karnında büyüyen çocuk senin çocuğun gibi olur mu? Hiç ona o gözle bakabilir misin bir kere? Yani onu veren kadın. Benim yumurtam, yumurta benden diyor ama kendi karnında o çocuk büyümemiş. Hiç ona kendi çocuğu gibi bakabilecek mi yani? Halbuki şöyle yapsa mesela diyelim ki kendisinin bir kız kardeşi var. Kız kardeşi bir evlatlık alsalar mesela, kız kardeşi onu emzirse, kendisinin de süt yeğeni olmuş olur. Onun süt çocuğu olur, kendisi de onun bacısı olduğu için. O çocuk kendisinin süt yeğeni, yani çocuğun süt teyzesi olmuş olur kendisi. Yine kendi evinde büyümüş olur. Kendisi onun süt teyzesi olmuş olur. Onu yeğeni gibi görür en azından. Zaten yeğen demek çocuk demektir, yani evlat gibidir yeğen. Hatta yani teyze anne yerine geçer der atalar. Amca baba yerine geçer demişlerdir. Yani böyle bir yol var. Evlatlık alabilir veya işte bir çocuk alır onu emzirir. Süt çocuğu olur. Yani bu şekilde yollar varken taşıyıcı anneliğe ne gerek var yani?